Ayrım 16, sayfa 166. Ama 630. gece olunca demiş ki, ve sana hitap eden zavallı, kötü ve değersiz ama yine de Efendimizin iradesiyle, cellatlık göreviyle onurlandırılmış kölen Mesrur'dur diye yanıt vermiş. Mesrur'un bu sözlerini işitince Ebul Hasan ona, sen yalan söylüyorsun, bin boynuzlunun oğlu diye haykırmış. Ama Mesrur hiç bozulmadan, efendim kuşkusuz benden başkası olsa halifenin böyle konuştuğunu duysa derdinden ölürdü. Ama uzun yıllardan beri hizmetinde bulunan ve senin nimetlerinle ve iyiliklerinle donanmış bulunan ben, senin eski kölen, peygamberimizin halifesinin sırf benim sadakatimi denemek için böyle davrandığını bilir. Böyle olunca lütfen efendim artık bu tecrübeyi uzun boylu sürdürmemeni senden rica ederim. Yok bu gece kötü bir rüya gördün de uykun sana haram olmuşsa kov onu gözlerinden ve titreyip duran köleni rahatlattır diye yanıt vermiş. Mesrur'un bu sözlerini duyan Ebul Hasan artık kendini daha fazla tutamamış ve müthiş bir kahkaha kopararak yatağının üzerine sırt üstü düşmüş. Ve örtülerden sıyrılarak yatakta yuvarlanmış ve bacaklarını başının üstüne fırlatmış. Perdenin ardından bütün bunları gören ve işiten halife, içinden gelip onu sarsan kahkahayı engellemek için yanaklarını şişiriyormuş. Ebul Hasan bir saat kadar bu durumda gülüp durduktan sonra kendini biraz yatıştırmak için gülmeyi kesmiş ve kıçüstü oturarak küçük bir zenci köleye yanına yaklaşması için işaret etmiş. Ve ona, sen söyle bakayım. Beni tanıyor musun? Kim olduğumu bana söyleyebilir misin? Demiş. Küçük zenci saygıyla başını önüne eğmiş ve sen Tanrı kutsayası peygamberimizin halifesi ve yeryüzü ve gökyüzünün hakimi olanın yeryüzündeki vekili Efendimiz Harun Reşit'sin demiş. Ama Ebul Hasan ona ey zift suratlı, ey bin pezevengin oğlu sen yalan söylüyorsun diye haykırmış. O zaman orada bulunan genç esirelerden birine dönerek yaklaşması için bir işaret yapmış ve ona parmağını uzatarak ısır bu parmağı, iyice göreyim bakayım, rüyada mıyım, uyanık mıyım demiş. Genç kız bütün olup bitenleri halifenin görüp duyduğunu bildiğinden kendi kendine, işte emirül müminle eğlenmesi için ne yapabileceğimi göstermenin fırsatı çıktı demiş. Ve dişlerini alabildiğine sıkarak uzatılan parmağı kemiğine dayanıncaya kadar ısırmış. Hasan da duyduğu acıdan bir çığlık kopararak, ay ah, iyice anlıyorum ki uyuyor değilim, kuşkusuz uyumuyorum diye haykırmış. Ve aynı genç kıza, sen bana kim olduğumu ve gerçekten söylenilen kimse olduğumu açıklayabilir misin diye sormuş. Esire de kollarını uzatarak, Tanrı'nın adı halifenin ve yöresindekilerin üzerine olsun. Sen Efendimiz Tanrı'nın naibi Emirül Müminin Harun Reşit'sin diye yanıt vermiş. Bu sözleri işiten Ebul Hasan, işte bir gecede ey anasının kuzusu Ebul Hasan, Tanrı'nın naibi oluverdin diye haykırmış. Sonra düşünce değiştirerek genç kıza, sen yalan söylüyorsun, ey bayağı yaratık, sanki ben kendimin kim olduğunu bilmiyor muyum diye haykırmış. Ama o sırada baş hadım ağası ona yaklaşmış ve üç kez yeri öptükten sonra ayağa kalkıp ikiye katlanarak Ebul Hasan'a seslenip ona, Efendimiz beni bağışlasın ama bu saat Efendimizin ihtiyacı için ayak yoluna gittiği saattir demiş ve kolunu onun koltuk altından geçirerek yataktan çıkmasına yardım etmiş. Ebul Hasan ayağını yere bastığı andan başlayarak salon ve saray, kendisini selamlamak üzere orada bulunanların hep bir ağızdan kopardığı Tanrı halifeyi muzaffer kılsın haykırışlarıyla çınlamış. Ebul Hasan da vallahi harika bir şey bu. Dün ben Hasan'dım, bugün Harun Reşit oldum diye düşünmüş. Sonra da kendi kendine, şu an abdest bozma saati olduğuna göre gidip abdest bozalım. Ama başka ihtiyaçları da doyurmanın zamanı mıdır değil midir, ondan pek emin değilim işte demiş. Ama bu düşüncelerden baş hadım ağasının kendisine inci ve değerli taşlarla süslü, üstü açık yüksek topuklu ve ayak yoluna gitmek üzere giyilmek üzere özellikle hazırlanmış bir çift nalın uzatması üzerine ayrılmış. Fakat Ebul Hasan ömrü boyunca böyle bir şey görmemiş olduğundan bunun kendisine armağan olarak verilen değerli bir şey olduğu sanısına kapılarak bunları giysisinin geniş yerlerinin içine sokmuş. Bunu gören ve o ana kadar gülüşlerini saklamakta başarı gösteren orada bulunanlar artık gülmekten kendilerini alamamışlar. Kimileri başlarını çevirirken, kimileri de haşmetli Halife'nin önünde toprağı öper gibi yaparak titreyişler içinde halının üzerine düşmüşler. Ve perdenin ardından Halife'nin de kendini öylesine sessiz bir gülüşe kaptırmış ki yan tarafına düşerek yere serilmiş. Bütün bu zamanın içinde baş hadım ağası Ebu'l-Hasan'ı koltuk altından destekliyor ve onu sarayın geri kalan her yanı zengin halılarla örtülüyken beyaz mermer döşeli olan ayak yoluna götürüyormuş. Bunu izleyerek onu yeniden saygın kişiler ve kadınlar arasından geçirerek yatak odasına getirmiş ve hemen giyim kuşam işleriyle özellikle görevli öteki köleler koşuşup üzerinden gece giysilerini çıkartıp abdest alsın diye içi gül suyu dolu altın ibriği ve leğeni getirmişler. Kokulu suyu zevkle burnuna çekip yıkandıktan sonra onu hükümdarlık urbasını giydirmişler. Başına tacı koyup eline asasını vermişler. Bunu görünce Ebu'l-Hasan, görelim bakalım ben Ebu'l-Hasan mıyım değil miyim diye düşünmüş. Ve bir an kafa yorduktan sonra kararlı bir tavırla orada bulunanların hepsini işiteceği şekilde yüksek sesle, ''Ben Ebu'l-Hasan değilim. Bana kim Ebu'l-Hasan derse kazığa oturtulacaktır. Ben Harun Reşit'in ta kendisiyim.'' diye haykırmış. Ve bu sözleri söyledikten sonra Ebu'l-Hasan sanki tahtın üzerinde doğduğundan eminmiş gibi buyruk vericesine ''Yürüyün.'' diye haykırmış. Ve hemen alay düzülmüş. Ve Ebu'l-Hasan artlarında yer alarak kendisini taht salonuna götüren alayı izlemiş. Mesrur da onun tahta yerleşmesine yardım etmiş. O da salonda bulunanların haykırışları arasında tahta oturmuş. Asayı bacakların arasına alıp yöresine bakılmış. Ve 40 kapılı salonda herkesin düzgün bir şekilde yer aldığını görmüş. Ve yine parıldayan palalarıyla muhafızları, vezirleri, emirleri ve ileri gelen kişileri, ülkesinin haklarının temsilcilerini ve sayısız bir kalabalık oluşturan öteki kişileri görmüş. Bu sessiz kitle içinde kimi çok iyi bildiği çehreleri, Vezir Cafer'i, Ebu Nuvas'ı, El İçli'yi, El Rakaşi'yi, İbdan'ı, El Fırat'ı, El Levs'i, El Sakar'ı, Ömer Ültartis'i, Ebu İshak'ı, El Halya ve Hadim'i tanımış. Böylece her çehre üzerinde bakışlarını gezdirirken, Cafer ardında hepsi göz kamaştıran giysilerle donanmış, başlıca ileri gelenler olduğu halde ilerlemiş ve tahtın önüne gidip başını yere kadar eğmiş ve yeniden doğrulması buyurulasıya kadar o durumda kalmış. O zaman Cafer, latasının cebinden büyük bir paket çıkararak açıp ortaya bir yığın kağıt çıkarmış ve birbiri ardından okumaya başlamış. Bunlar her zaman sunula gelen dilekçelermiş. Ebu'l-Hasan böyle şeylerden hiç anlamadığı halde hiç sıkılmadan okunanları izlemiş ve her bir dilekçenin ilgili bulunduğu işler hakkında halife kadar düşünce inceliği ve insafla görüş bildirmiş. Onu taht salonundaki bir perde ardından izlemekte olan halife de buna şaşmış kalmış. Cafer elinde bulunan evrakı okuyup bitirince Ebu'l-Hasan ona güvenlik sorumlusu kimdir diye sormuş. Cafer de parmağıyla güvenlik sorumlusu Güve Ahmet'i göstermiş ve işte şu kişidir ey emirül müminin demiş. Güvenlik sorumlusu da kendisinin gösterildiğini anlayınca bulunduğu yerden hemen ileri çıkmış ve ağırbaşlı bir edayla tahtaya yaklaşmış ve tahtın önünde yerlere kadar eğilmiş. Ebu'l-Hasan onun doğrulmasına izin verdikten sonra kendisine ey güvenlik amiri yanına 10 muhafız al ve hemen falan mahalleye falan eve git. Orada Şeyh Ülbelet olan ve kendisinden daha az iğrenç olmayan iki yardımcı arasında oturmuş iğrenç bir domuz bulacaksın. Hemen onları yakala ve görecekleri cezaları alışmaları için her birinin tabanına 400'er sopa vur. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 632. gece olunca demiş ki, hemen onları yakala ve görecekleri cezalara alışmaları için her birinin tabanına 400'er sopa vur. Bunu izleyerek onları paçavralara bürüyüp uyuz bir devenin sırtına, yüzleri devenin kuyruğuna dönük olarak bindir ve tellala işte kadınlara iftira edip lekeleyen, komşularının başına dert açan ve namuslu kişilere karşı çalanların cezalarının ilki budur diye haykırtarak kentin bütün mahallelerinde dolaştır. Bunu izleyerek Şeyhülbelet'i ağzından kazığa çak Çünkü bu ağızla suç işlemiştir ve zaten kıçı mevcut değildir ve çürümüş bedenini köpeklere at. Sonra kötü maksatlarında Şeyh-i Ülbelet'e yardım eden iki kişiden en alçağı olan sarı gözlü tüysüz yüzlü herifi ele al ve komşusu Ebul Hasan'ın kenef çukurunda boğdur. Sonra sıra ikinci yardımcısına gelsin. Soytarı ve gülünç bir budala olan bu herife sadece şu cezayı vereceksin. Usta bir doğramacıya söz konusu kişi her oturmaya kalkıştığında çökecek şekilde bir iskemle yaptıracaksın. Ve bu kişi ömrünce bu iskemleye oturmaya mahkum olacaktır. Git ve buyruklarımı yerine getir demiş. Bu sözleri işiten ve daha önce Ebul Hasan'ın vereceği her buyruğu yerine getirmesi emrini Vezir Cafer'den almış bulunan güvenlik amiri Güve Ahmet elini başına götürmüş. Böylece aldığı buyrukları aynı ile yerine getirmezse kaybedeceği şeyin ne olduğunu göstermek istemiş. Ve bir kez daha Ebul Hasan'ın önünde yere kapanarak saygı gösterisinde bulunduktan sonra taht salonundan dışarı çıkmış. Hepsi bu kadar. Halife de ülkenin ihtiyaçlarını bunca doğruluk ve ağırbaşlılıkla yerine getiren Ebul Hasan'ı gözleyerek sonsuz bir zevk duymuş. Ebul Hasan da güvenlik yetkilisi dönüp tahtın karşısında belirisiye kadar adalet dağıtmayı, atamayı, işten almayı, askıda kalan işleri tamamlamayı sürdürmüş. O zaman kendisine "Verdiğim buyrukları yerine getirdin mi?" diye sormuş. Güvenlik amiri de bağrından bir kağıt çıkarıp Ebul Hasan'a sunmuş. O da bunu açarak baştan aşağı okumuş. Bu kağıt iyi kişiler olarak bilinen mahalleliler ile tanıklar tarafından imzalanmış. Üç kafadarın cezalandırıldığını gösterir bir tutanakmış. Ebul Hasan, "Pekala, bu bana yeter. Bundan böyle iftiracılar, kadınları lekeleyenler ve başkalarının işlerine burnunu sokanlar hep böyle cezalandırılsın." demiş. Bunu izleyerek Ebul Hasan, baş hazinedara yaklaşmasını işaret etmiş ve ona "Şimdi hemen hazineden içinde 1000 dinar olan bir kese al ve güvenlik yetkilisini gönderdiğim mahalleye git. Sefih diye anılan Ebul Hasan'ın evinin bulunduğu yeri sor. Bu Ebul Hasan sefih olmaktan çok uzakta, harika ve dost canlısı ve mahallesinde iyi kişi olarak tanınan birisidir. İçeri gir ve saygın annesini bularak ona selam ve saygılar sunduktan sonra kendisine "Ey Ebul Hasan'ın annesi, işte sana halifemizin yolladığı içinde 1000 altın bulunan bir kese. Senin erdemlerinin yanında bu armağanın pek değeri yoktur. Ama bu sıralar hazine boştur. Halife de sana daha fazla bir şey yapamadığından üzgündür dersin." demiş. Baş hazinedar duyup itaat ettiğini söylemiş ve çabucak aldığı buyruğu yerine getirmiş. Bundan sonra Ebul Hasan bir işaret vererek Vezir Cafer'e divanın dağılmasını istediğini bildirmiş. Cafer de bu işaretin gereğini vezirlere, emirlere, mabeyincilere ve orada bulunan diğerlerine aktarmış. Ve hepsi tahtın ayak ucunda yerlere kadar eğilerek içeri girilen düzende salonu terk etmiş. Ebul Hasan'ın yanında sadece Vezir Cafer, Cellat Mesur kalmışlar. Ve ona yaklaşarak ve biri sağ öteki sol kolunun altından tutarak yerinden kalkmasına yardım etmişler. Ve onu günün şöleninin hazırlandığı kadınların bulunduğu dairenin kapısına kadar götürmüşler. Birdenbire utların, tamburların, flautaların ve öteki nefesli sazların seslerinden oluşan uyumlu bir saz takımının musikisine eşlik eden genç kızların taze seslerini duymuş. Bu sesler öylesine büyüleyici, musiki öylesine uyumlu ve yerindeymiş ki hayranlığın sınırında hayran kalan Ebul Hasan artık çözümleyecek bir şey kalmadığını düşünmüş ve sonunda kendi kendine "Artık hiç kuşkum kalmadı. Ben gerçekten Emirül Müminin Harun Reşit'im. Çünkü bütün bunlar rüya olamaz. Yoksa şimdi yapmakta olduğum gibi işitir, hisseder ve yürür müydüm? Şu üç dalavericinin cezalandırıldığını gösteren tutanağı elimde tutuyorum. Bu şarkıları, bu sesleri işitiyorum. Sonra bütün bu onurlar, saygı gösterileri. Evet, ben halifeyim." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 634. gece olunca demiş ki, "Ben halifeyim" diyerek kestirip atmış. Sonra sağına bakmış, soluna bakmış ve gördüğü şey kafasındaki saltanat fikrini daha da pekiştirmiş. Tüm duvarlarında altınların parıldadığı ve en hoş renklerin örtülerde ve halılarda hoş süslemeler yaptığı ve mavi tavana asılan 7 kollu 7 altın avizenin eşsiz bir parıltı saçtığı şahane bir salonda bulunuyormuş. Salonun ortasında sinilerde sırf altından yapılmış, üzerindeki yemek tabakları ambar ve baharat kokuları yayan harika yemeklerle dolu tepsiler varmış. Ve bu tepsilerin yöresinde çeşitli renklerde ve biçimlerde giysilere bürünmüş eşsiz güzellikte 7 genç kız işaret bekliyormuş. Bunların her biri elinde bir yelpaze tutuyor ve Ebul Hasan'ın yöresindeki havayı serinletmeye hazır bulunuyormuş. Bunu gören ve bir gün öncesinden beri hiçbir şey yememiş bulunan Ebul Hasan tepsilerin önüne oturmuş. Ve hemen ellerinde yelpazeler bulunan 7 genç kız yöresini sararak onu serinletmeye koşuşmuş. Ama Ebul Hasan yemek yerken bu kadar çok serinlik duymaya alışık olmadığından kızların yüzüne birbiri ardından zarif bir gülümsemeyle baktıktan sonra onlara ''Vallahi ey genç kızlar, bana serinlik sağlamak üzere sanırım bir kişi yeter. Siz gelin de yerken benim yanıma oturun ve bana eşlik edin. Şuradaki zenci kıza da gelip bizi serinletmesini söyleyin.'' demiş. Ve onları gelip sağında, solunda ve önünde nereye dönse görebileceği şekilde oturtmuş. Bu da onun için hoş bir görüntü oluşturmuş. Sonra da yemek yemeye başlamış. Ama birkaç saniye sonra genç kızların ona olan saygısından ötürü yemeklere dokunmadıklarını fark etmiş. Yine de onları birkaç kez çekinmeden yemek yemeye davet etmiş. Ve hatta kendi eliyle seçkin lokmalar sunmak istemiş. Sonra onlara sırasıyla adlarını sormuş. Onlar da biz misk tanesi, mermeri boyun, gül yaprağı, nar yüreği, yüreklerin gücü, mercan ağız, Hindistan cevizi ve şeker kamışı diye adlandırılmışız diye yanıt vermişler. Bunca zarif olan bu adları işitince Ebul Hasan, vallahi bu adlar size yaraşıyor genç kızlar. Çünkü ne misk, ne mermer, ne nar, ne mercan, ne Hindistan cevizi, ne de şeker kamışı sizin zarafetinizle donandıkça değerlerinden herhangi bir şey yitirir diye haykırmış. Ve yemek boyunca onlara bunca hoş şeyler söylediğini duydukça bir perdenin arkasında saklı bulunan ve büyük bir dikkatle onu izlemekte olan halife, böylesine bir eğlence düzenlemiş bulunduğundan dolayı gittikçe daha fazla kendini kutlamış. Yemek yenip bitince kızlar harem ağalarına haber vermişler. Onlar da hemen el yıkamak için gerekli araçları getirmişler. Kızlar hadım ağalarının elinden çabucak altın leğeni, ibriği ve kokulu havluları almışlar. Ve Ebul Hasan'ın önünde diz çökerek ellerine su dökmüşler. Sonra ayağa kalkmasına yardım etmişler. Ve hadım ağaları büyük bir kapıyı açınca içinde meyveler dolu altın tepsilerin sıralandığı ikinci bir salon ortaya çıkmış. Ve genç kızlar ona bu salonun kapısına kadar eşlik etmişler. Sonra da çekilmişler. Bunun üzerine Ebul Hasan 2 hadım ağası tarafından desteklenerek ilkinden daha güzel ve daha iyi süslenmiş olan bu salonun ortasına kadar ilerlemiş. Ve oturduğu andan başlayarak bir başka çalgıcı ve şarkıcı topluluğun oluşturduğu bir grubun verdiği musiki ziyafetiyle hayranlık uyandıran uyumlu sesler duymuş. Ve Ebul Hasan en güç bulunur ve lezzetli meyvelerin sıralandığı her tepside 10 kat halinde değişik meyveler görmüş. Bunlardan 7 tepsi dolusu varmış. Her bir tepsi tavana asılmış bir avizenin altında bulunuyormuş. Her bir tepsinin önünde ilk gördüklerinden de güzel ve süslü birer genç kız bulunuyormuş. Ve her biri aynı şekilde elinde yelpazeler tutuyormuş. Ebul Hasan da onları birbiri ardından gözden geçirmiş ve güzellikleriyle büyülenmiş. Ve onları yöresinde oturmaya davet etmiş. Onları yemeğe özendirmek için hizmet etmelerini beklemekten çok kendi elleriyle onlara hizmet etmekte kusur etmemiş. Ve adlarını sorarak aldığı yanıtlara göre her birine bir salkım üzüm, bir dilim karpuz ya da bir muz sunarak durumlarına uyan iltifatlar savurmuş. Onu duyan halife de son kertede eğlenmiş ve onun herkes daha iyi davranışlarda bulunmasından gittikçe daha fazla keyiflenmiş. Ebul Hasan tepsilerde bulunan tüm meyveleri tattıktan ve genç kızlara da tattırdıktan sonra orada bulunan hadım ağalarının yardımıyla ayağa kalkmış ve bunlar onu kuşkusuz ilk ikisinden de güzel olan 3. salona sokmuşlar. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.